Ayrım 9.
Barba Antimos. İngiliz İmparatorluk Sarayı'nda suçlu bir asilzadenin kraliçe tarafından affını gösteren tasvirden sonra en dikkate değer tablo Optimus marka lüks lambası ilanıdır. Lamba bir motorun güvertesindeki ipe asılmıştır. Rüzgar lambayı uçurmaktadır. Lambanın altında balıkçılar balıkla dolu ağı çekmektedir. Kanarya ötüyor, isketeler kafeslerinde duramıyor, tüneklerinden aşağıya, aşağıdan tüneklerine sıçrayıp duruyorlar. Sobanın üstündeki hava titriyor. Balıkçı kanari, sarı beyaz bıyıklarındaki karla kapıdan giriyor. Kanarya tekrar ötüyor. Barba Antimos'u tanır mısınız? Barba Antimos, dünya yüzüne düşmüş insanoğlu neslinin tam 80 yaşına geldiği zaman kendisini bir adada yapayalnız, çoluğundan çocuğundan uzak, duvardaki levhalar kadar tarihi ve onlar kadar canlı bulan bir duvarcıdır. Ne sandalı, ne ağı, ne de artık kalbinde heves, cebinde bir tek priyol saati, boynunda al atkısı, ayağında yün çoraplar, gür Maxim Gorki bıyıklarında tüten dumanı kalmıştır. Barba Antimos'un 80 senesinden hangisine ele alsan, her birinde tamir edilmiş bir duvar hatırasından öte bir şey bulamazsınız gibi gelir. Ondan bir şey alamazsınız. Söylememek, anlatmamak değil, susmak, dinlenmek, belki de 80 sene daha duvar yapıp, duvar sıvayıp, duvar badanalayıp, tabakasında köylü cigarası ve koltuğunda emeğiyle, fundaların içindeki tek odalı evine kapanmak hülyasıyla, Cornell'in kahvesinin sobası başında oturmak bahtiyarlığına devam arzusunu görürsünüz. Seneler öylesine vefasızdır ki, yalnız dışarıda lodos, poyraz, karayel değişe değişe eser. Halbuki insan günleri hiç değişmemecesine sürüklenmektedir. Ama değişecektir. Bir gün Barba Antimos ölecek. Şu duvarı Barba Antimos yapmıştı diyeceğiz. Cornell'in kahvesinde sobanın başında otururdu. 80 sene kirlenmemiş gözleri ve elleriyle köylü cigarasını bıyıklarına takardı diyeceğiz. Yanaklarını şişire şişire cigarasını içerdi diyeceğiz. Belki biz Barba Antimos'tan evvel hatıralar yokuşundan yuvarlanacağız. Şu kış günü, ayaklarımızın buz kestiği şu kış günü, şakır şakır öten kanaryada bir gün ötmeyecek. Sebzeci Apostol, Marco ismindeki eşeğine rakı içirmeyecek. Sütçü Pandeli Efendi, vergi borcunu verdiği halde nasıl hapis kararı alındığını, bu kararı bozmak için başına neler geldiğini, İngiliz İmparatorçesinin şahane tavırlarının altında göbeğinin üstünde Cornell'in Puchos ismindeki kedisi olduğu halde anlatmayacak. Balıklı, mürekkepli, tütünlü ve lastik kokulu kahveden eve döndüğüm zaman Barba Antimos'un namuslu 80 senesini birer birer yaşamak sevdası ile kaleme kağıda sarılmaktan usanmayacağım. Midesindeki ülsere salık verilmiş birkaç koca karı ilacı her zaman iyi gelmez. Mavi gözlerini bulandıran bir keder, yüzünün o 80 senelik fedakar, çilekeş ve namuslu manasına istemeyerek zorla gelmiş, insanlarla kerhen ahbab olmuş, onların kanunlarına mecbur olarak uymuş bir keder, mahcup bir şikayet katıldığı zamanlar, ülser ona çok mu acı duyuruyordu bilmem. O şikayetleri midesine, midesindeki yaraya yüklediği zaman, acı çoktan hafiflemiş olması lazım gelirdi. Günlerdir evden çıkmamıştı. Acıyı o zaman çekmişti. Yokuşu indiği zaman, daha inerken, acı hakkında, midesi aleyhinde söylenmek için yola çıkmıştır denebilir. Nasılsın Barba Antimos? İyi değilim. Çok sıkıntı veriyor beyim. Uyutmuyor. Bir lokma bir şey yiyemiyorum. Dün bir çorba içebildim. Sonra onu da. Geçecek Barba Antimos. Dudağını 4-5 yaşındaki bir çocuk güzelliğiyle bükerdi. Bulgar hastanesindeki doktor verdi bir ilaç. İyi gelmişti. Ama bir iyi gelir, bir gelmez. Belli olmaz. Adanın omuz verdiğiniz, üstüne oturduğunuz, seyrettiğiniz, taş attığınız, ayak bastığınız, yaslandığınız, dayandığınız her duvarında onun harcından, onun el emeğinden, terinden bir şey vardır. Onun yaptığı duvarlar ne mozaiktir, ne kütük ve taş taklididir. Onun duvarları 2000 sene evvel yapılmış mütevazi ama arkasında ve içinde kaba biçimde bir felsefe yahut da bir aşk efsanesi belki de bir Yunan tanrısı, her zaman haksızlığa karşı koymuş bir kahraman saklar. Onun eline sürdüğü her duvar birdenbire 2000 sene evveline bir antika gibi gidiverir. 3 sene sonra onun yaptığı bir sarnıcın içinden bir torba Bizans altını çıksa, hiçbir arkeolog kalkıp da bu torbanın bu sarnıca sonradan atılmış olacağını söylemeyecektir. Yaptığı kulübe taklidi her evin önünde bir asma, bir sarmaşıkla bir şimşir dikerseniz, bir çardak kurarsanız, girer girmez sizi Sokrates'in neden karşılamadığına şaşarsınız. Ne zaman tahta bir masa üzerinde yaz akşamı oturup da şarap içseniz, Alkibiades'in kılıç çakırdatarak Sokrates'e, "Peki Sokrates, öyle olsun, senin dediğin gibi olsun. Ama benim anlayamadığım işin şurası, niçin insanoğlu bu kadar ölmeyecek gibi doğup büyüyor? Senin gibi 80'ini geçiyor da, büsbütün akıl, mantık, fikir kesiliyor da, bütün sırları ayağın edecekmiş hale geliyor da, tam mutlu zamanında göçüp gidiyor." dediğini duyarsınız. Sokrates'in ne cevap vereceğini düşünecek bir kıratta değilseniz susarsınız. Üzüm salkımları arasında yıldızlara, yıldızlardan şarap bardağına dönüverirsiniz. İşte Antimos'un yaptığı duvarlar, oyduğu sarnıçlar, kurduğu evler adanın hiçbir tarafını çirkinleştirmeden, aksine güzelleştirerek kaba gibi gözüken klasik bir ruh içinde Bizans'tan eski Yunan sadeliğine ve şiirine doğru yol bulmuş giderken ve ada evinde onun sayesinde Homeros'la beraber dolaşırken zamane çirkin villalarını taktı takıştırdı. Barba Antimos yılmak bilmeyenlerdendi. Kıt kanaat geçinirdi. Kolunda kuvvet kaldıkça elini neye sürse güzel eyledi durdu. Ama o mide ülseri gelip çatınca bir ekmeği 250 gram helva ile temizleyemez oldu. Temizleyemeyince bir ağaç dalı gibi budaklı adeleleri sönüverdi. Yalnız berrak mavi gözleri ve tütün dumanı sinmiş, tütün dumanı ile sararmış Maxim Gorki bıyıkları, uzamış harç rengi saçları ile kaldı. Şimdi kimse evinin bir köşesine onun elinin sürülüp de güzelleştiğini hatırlamıyor. Bırakın hatırlamayı, kimse onun eliyle bir duvarın güzelleştiğini, bir harcın sağlamlaştığını, bir kirecin rengini zor attığını fark etmemişti ki. Bilmem, kendisi de bu elinin her şeyi güzel ettiğinin farkında mıydı? Farkında olmasa bu kadar mütevazi olur muydu hiç? Hristo kalfa gibi, "Benim yaptığım duvardır o, öyle çabuk bir iki taş sökmekle devrilmez," derdi. Demedi. Şimdi ona, yukarıda kendi eliyle yaptığı, Diyojen'le beraber oturduğu kulübesinden iki günde bir inip de eski dostu, hemşerisi Pandeli Usta'nın sütanesinde sabahları süt içerken rastlıyorum. Sütünü içtikten sonra gülümsüyor, yanaklarına bir dağ rüzgarı esiyor. Mavi gözleri süt gibi bir içecek şey haline geliyor. Barba Antimos hiç ama hiç derdini açmıyor. Biz yine açalım. Tam 40 senedir yaptığı duvarlar onun büyük, acı, söylenmeyecek sırlarından en büyüğünü hissediyor herhalde. Bazı akşamlar onlara yaslandığım zaman zangır zangır titrediklerini duyuyorum. Haritada bir nokta. Çocukluğumdan beri haritaya ne zaman baksam gözüm hemen bir ada arar, şehir, vilayet, havali isimlerinden hemen mavi sahile kayar. Robinson Crusoe'yi okumuşumdur herhalde. Unuttum gitti. Onun zoru ile mavi boyaların üstünde bir garip ada ismi okuyunca hülyaya daldığımı sanmıyorum. Romanlar yüzünden adaları sevdiğimi pek ummuyorum ama belki de o yüzdendir. Haritada ada görmeyeyim. İçimdeki dostluklar, sevgiler bir karıncalanmadır başlayıverir. Hemen gözlerimin içine bakan bir köpek, hemen az konuşan, hareketleri ağır, elleri çabuk, abalar giymiş bir balıkçı, yırtık bir muşamba kokusuyla beraber küpeşte tahtaları kararmış, boyası atmış ağır ve kaba bir sandal, sandalın peşini bırakmayan bir kuş, ağ, balık, pul, sahilde harikulade güzel çocuklar, namuslu kulübeler, kırlangıç ve dülger balığı haşlaması, kereviz kokusu, buğusu tüten kara bir tencere, ufukları dar, sisli bir deniz. Tabiat, çoğunca dosttur. Düşman gibi gözüktüğü zaman bile insanoğluna kudretini ve kuvvetini, tecrübe imkanları veren yüz vermez bir babadır. Fırtınasında kayığını batırdığı zaman yüzmesini, rüzgarında kulübenin damını uçurduğu zaman daha sağlamı, daha hünerliyi bulmayı öğretiyor. Canavarı ile karşı karşıya bıraktığı zaman adele kuvvetini sınıyordur. Orada dört tarafı su ile çevrili yerde insanların büyük, sağlam dostluklar, sağlam adeleler, namuslu günler ve gecelerle birbirlerine sokulmalarını, yardımlaşmalarını buyuran rüzgarlar, fırtınalar, deniz canavarları, kayaları günlerce, haftalarca döven dalgalara ancak tabiatın buyurduğu şekilde yaşanabileceğini, sıkı ve sağlam adelelerin çelimsizliklere yardım için keskin aklın daha kör, daha mülayim, daha gürültüsüz ve yavaş akla, hatta akılsıza arkadaşlık için verildiğini, çorbanın çorbasızlarla taksim edilmek için mis gibi koktuğunu öğreten, belki de öğretmeden öyle iyi, öyle mübarek anadan doğulduğunu hayal ettiren bir düşünceyle haritalardaki maviliğin ortasında kocaman kıtaların kenarındaki büyük denizlerin bir tarafına kondurulmuş adalara bakar, kurar dururdum. Yatak odama da bir tane asmışımdır. Geceleyin yatmadan evvel okuduğum kitaba inanmazsam, canım sıkılır da gözümü kitaptan kaldırırsam haritaya gözüm ilişsin diye. Haritayı görünce bir nokta ada, ada görünce de hemen fırtınaları, rüzgarları, uğultuları, köpek balıklarını, sonra birdenbire adanın namuslu insanlarını hatırlayıveririm. Haritada herhangi kargacık burgacık şekil almış adalara, kara sevdalıya kurşun döken bir ihtiyar koca karının aklı veya sezişleriyle dalar, bir şeyler bulup çıkarırım ama daha çok şekilsiz, ancak bir nokta gibi gözüken adalar merakımı çeker. Bir gece ansızın bir motor katranlı bir iskeleye yanaşır. Işıkları kan portakalı kırmızılığında yanan haritadaki nokta adaya çıkıveririm. Hemen üç günlük sakalı pırıl pırıl, beyaz, orta yaşlı bir adam, yakaları kalkık, gocuklu bir paltoya gömülmüş yüzüyle gülerek yanıma yaklaşır. "Geldin mi kardeş?" der. "Geldim ağam," derim. "Artık gitmeyeceksin ya." "Ah," derim, "bir daha mı, bir daha mı? Adamızdan iyisi yoktur." "Yokmuş ağabey," derim. "Babam sizlere ömür." Gözümüz bulanmış, tahta havalesinden hiç gözükmeyen bahçeli bir eve gireriz. Bir asma çardağın altından geçeriz. "Ben bir elimi yüzümü yıkayayım hele," der. Eve girmeden sağ kolda bir çeşme vardır. Hatırlayıverir, yönelirim. Heyecandan, üzüntüden, utançtan, titriye titriye, yüzüme suyu çarpa çarpa yıkanırım. 2-3 kişi boynuma sarılır, komşular seslenir, ürkütülmüş tavuklar bağırır, anam ağlar, ağam ekmek keser, bacım bardağı doldurur, ben duvardaki ağları seyre dalarım. "Hava bugün lodos muydu ağabey?" derim. "Başlarken lodos başladı. İkindiye doğru batıya çevirdi. Şimdi batı karayelden esiyor ama çevirecek, karayele çevirecek." "Sonu kar mıdır ağabey, karayelin?" "Geldiğin yerlere kar ama bize pek yağmaz. Sen nasılsın bakalım? Rengin iyi maşallah." "Çok şükür ağabey. Köy nasıl?" "Bildiğin gibi kardeş. Hep öyle. Çocuklar iskambile dadandı. Başka bir kusurcukları yok." "Parasına mı oynarlar ki?" "Yok be anam. Para nerede ki? Parasına oynasınlar. Balığına oynarlar, misinasına oynarlar, çaparasına oynarlar, olta ineciğine oynarlar. Hele bir oynaya görsünler parasına da. Hani Frenklerin Ayfan Proktike dedikleri bir oğlan vardır. Ben o çocukmuşum. İsraftan, delilikten, serserilikten dönmüşüm gibi olurum yatağımın içinde. Işığı söndürmemle uykumun başlangıcı arasına güneşli bir sabah, kayıklar, bütün bir balıkçı köyü halkı dolar. Kalkıp uçları çiçekle, balık resimli çifte kayıklar bir anda uzaklaşır. Bugün deniz yüz veren bir anne gibidir. Bu kadar naz etmemeli, bu kadar yüz vermemeli, bu kadar ışıklı, bu kadar sakin, bu kadar lastik çizme gibi pırıl pırıl olmamalı deniz. Bunun yarını var. Dalga kırık, cam parçaları gibi keskin ve soğuk vurduğu zaman olacak o canavar su, baştan girip kıştan çıkacak. İşte çocukluğumun ve ilk gençliğimin haritalarındaki adalar beni sonunda bir gün özlediğim gibi bir adaya tesadüfen bırakıverdiler. Yaşım orta yaşı bulmuştu ama nihayet asıl yuvama dönmüştüm. Sanki 14 yaşında sarışın bir oğlanken basıp gitmişim. Bir motor beni alıp büyük şehirlere götürmüştü. yaşamıştım. Cebim para görmüştü. Kadın görmüştüm. Şehvet tatmıştım. Kumar görmüştüm. Hırsızlık, mahpushane görmüştüm. Kerhane görmüştüm. Yan kesicilerle, hırsızlarla arkadaşlık etmiştim. Sulanmışlar, sulanmıştım. Aç yatmıştım. Para çalmıştım. Irza geçmiştim. Sevmiş, sevilmemiştim. İşte bitkin, işte yorgun, işte hepsini, hepsini yitirmiş, gittiğim motorla yine geri dönmüştüm. Şimdi namuslu insanların arasında başım önüme eğilmiş, gülmeden, eğlenmeden, müsamaha dolu, kötülüğü göz kırpışından anlayınca, cesaretten canavar kesilecek bir insan haliyle, sessiz, sakin, ağzına vur, lokmasını al, bir halde balığa çıkacak, iyiliklere hasret duya duya ömrümün sonunu burada kesik bir son nefesle bahtiyar bitirecektim. Sonbahar uzun ve güzel geçti. Çardaklardaki yapraklar kırmızının en son haline doğru ağır ağır kızara kızara kırmızının renk oyunları içinde düşmeden evvel ne kadar sallanıp durdular. İnsanlara ağır ağır sokulmaya çalışıyordum. Babadan kalma ev anamın sayesinde gürül gürül işliyordu. Bense orada kafamı kuma sokmuş deve kuşu gibi oldum önce. Artık bütün günümü ve gecemi burada geçirecektim. Etrafımı çeviren insanların hepsini kendimden çok iyi, çok namuslu, hani demin söylediğim evine dönen müsrif çocuk ruhuyla seyrediyordum. Niyetim yazı yazmak bile değildi. Balığa çıkacaktım. 10 kuruşa kahve, 20 kuruşluk köylü cigarası içecektim. Kaybettiğim her şeyi, insanlığı, cesareti, sıhhati, iyiliği, saffeti, dostluğu, alın terini, sessizliği yeniden bulacak, belki yeniden bir adam olmasam bile bir temiz hayatın içinde hayran, meyus ve mahcup ölümü bekleyecektim. Aklıma ara sıra esen yazı yazmak arzusunu değil kötü huyunu, bu tek kötü huyu muvaffakiyetler, şöhretler düşünmeden, düşünürsem Allah canımı alsın, düşüncesiyle yeniden bulabilirsem, kalemsiz kağıtsız dağlara fırlayacak, balığa çıkacaktım. Yazmayacaktım. Biliyordum ki insanlar beni pek sevmeyeceklerdi. Bir adam ki onlar gibi değildir. Balığa çıkacak olsam, koca evi barkı var, ne bok yemeye balığa çıkar, deli midir nedir, pay da almaz diyeceklerdi. Baba fırını has çıkaran enayi çalışmıyor, bereket ki anası var, yoksa satarsa var sürünür diyeceklerdi. Hiçbir zaman yeniden damla damla, dakikaları duya duya, sıkıla patlaya, rüzgarı denizi ağı seve seve ölümü beklediğimi bilmeyeceklerdi. Ne zararı vardı? Ben onları hayalimde adanın insanları ile ölçü ölçü, en büyük kusurlarını müsamahasızlıklarında bularak mahcup sevecek, bir cigara, bir ada çayı, bir kağıt oyunu ile rüzgarlı günü bitirdikten sonra yatağıma yeni doğmuşçasına günahsız, hatıraları kova kova, iyileri, kahramanları, namusluları, hak yemezleri alın teriyle, sert tabiattan kavga ve dostlukla ekmeğini çıkararak, birbirlerine fedakarlıklar ederek yaşayanları seyirden duyduğum hazla derin ve rüyasız bir uykuya dalacaktım. Sabahleyin yine rüzgarla, yağmurla uyanacaktım. Camları buğulu bir kahvenin içinde, elleri nasırlı, yüzleri güneş ve rüzgarla çizgili insanların arasında bugünü de bir günah, daha doğrusu bir kötülük işlemeden bitirecektim. Onların arasına seyirci sıfatıyla sessizce karışarak oldukça mesut yaşadım. Şehre bile inmiyordum. Her şey tahayyül ettiğim gibiydi. Yalnız pay meselesinde çirkin hadiseler geçtiğini işitiyor, onu da duymamazlığa geliyordum. Bir sabahtı. Kayık hülyalarımdaki gibi balıktan dönmüştü. Çevaleler vapura verilmişti. Şimdi ağları denize çarpa çarpa yıkıyorlardı. Balıkhanede hiç tutmayan, fiyat bile verilmeyen 10-15 dülger balığı kayığın küpeştesinde hala canlı, ince, zar gibi kanatlarıyla titreşiyorlardı. Biraz sonra işlerini bitirmiş olacaklar, hepsi orta parmaklarına birer dülger balığı takarak çekip gideceklerdi. Umduğum gibi dülger balığı çorbası çok evlerde tütecekti. Kayığı temizleyenler 8 kişiydi. 7'si bizim adadandı. 8.'si zayıf, sarı, hastalıklı adamı hiç görmemiştim. Ne kadar dostça, ne kadar içten bir sevgiyle çalışıyordu. Balığın bol çıkmaya başladığı duyulduğu zaman dışarıdan da insanlar gelirdi. Dışarıdan ırıba katılanlar pay almazlardı. Irıp tayfası ile reis gönüllerinden ne koparsa o kadar balık verirdi kendilerine. O adam da bir dülger alabilmek, bu balığı hak edebilmek için elinden geleni yapıyordu. Nihayet iş bitti. İki büyük dülger balığını reis kıç altına attı. Tayfalardan birine. Bunu bize götür sonra dedi. Ötekilerini pay yap. Üçer tane alanlar oldu. Dışarıdan gelen bir tane versinler diye bekledi. Yüzünde tatlı bir gülümseme ve çalışmaktan doğabilmiş hafif bir kırmızılık vardı. Bu kırmızılık pay dağıtan adamın elinde tek balık kalıncaya kadar adamın yanağında durdu. Sonra birdenbire uçtu. Yüzündeki gülümseme önce tehlikeli bir halde dondu. Sandım ki böyle, bütün ömrünce böyle donuk bir tebessümle kalıverecek adam. Gülümseme birdenbire yüzünde bir meyve gibi çürüyüverdi. Gözleri hayretle büyüdü. Son balığı kayıktaki adam rıhtıma fırlatmıştı. Adamın yüz ifadeleri neredeyse yine eski temiz, memnun halini, taze meyve halini alıverecekti. İki adam attı. Elini balığa doğru uzatmak üzere eğildi. Ama ötekilerden baş parmağına irisinden bir tane dülger balığı takmış birisi kocaman çizmeli ayağını dülger balığının sırtına bastı. "Ne o?" dedi. "Hemşerim, dur bakalım. Dağdan gelip bağdakini kovmayalım." Adam elini çekti. Bir şey söylemedi. Söyleyemezdi. Söyleyecek halde değildi. Rıhtım kahvesine doğru yürüdü. Dışarıdan kahvenin önündeki seyircilerden biri seslendi. "Bırak yahu, o adam da çalıştı. Veriver bir tane ne olur. Kalkmış nerelerden gelmiş işte. Ne yapalım, gelmesinler. Kırmızı götlüyle davet mi ettik biz onları? O balığın bir iki buçukluğu var. Balık çıkmadığı zaman yanaşmıyorlar ağı temizlemeye hiç. Yağma yok hemşerim." Kayıktakilerden hiçbiri kalkıp da "Ayıptır yahu, ver adama" demedi. Bir ikisi en umduklarım konuşacak gibi oldular. Bekliyordum. Şimdi umduklarımdan birisi payına düşen balıktan birini, en küçüğünü adama doğru fırlatacak diye bekledim. Reis kahvenin önünde kahvesini öttürüyor, kayığın asıl tayfasına keyifle bakıyordu. Hadiseye karışan adam, "Ayıp yahu" dedi, "ayıp." Bu sefer konuşacaklarını, hatta paylarına düşen balıklardan en küçüğünü fırlatacaklarını sandıklarımdan biri. "Sen karışma bakalım babalık, fazla söylenmeye başladın. Ayıp ne demek? Ayıp yorgan altında." "Babanızın malı mı bu deniz sizin? Onun babasının malı mı?" "Değil ama gelmiş kayığınızda çalışmış bir kere." "Kim geldi, çalış demiş ona, gelmeseydi." Balık verilmemiş adam kahvenin bir iskemlesine çökmüştü. Kahveci başına dikilmişti. Kahveciye, "Kalkacağız, kalkacağız" dedi. Ayağa kalktı, kendisi için laf işitmiş adamı. "Zararı yok hemşerim" dedi, "zararı yok. Vermesinler, istemez." Gözüken vapura doğru yürüdü. Küçük adımlarla bir Şarlo gibi seyirterek uzaklaştı. Söz vermiştim kendi kendime. Yazı bile yazmayacaktım. Yazı yazmak da bir hırstan başka neydi? Burada namuslu insanlar arasında sakin ölümü bekleyecektim. Hırs, hiddet neme gerekti? Yapamadım. Koştum tütüncüye. Kalem kağıt aldım. Oturdum. Adanın tenha yollarında gezerken canım sıkılırsa küçük değnekler yontmak için cebimde taşıdığım çakımı çıkardım. Kalemi yonttum. Yonttuktan sonra tuttum, öptüm. Yazmasam deli olacaktım. Sivri Ada Geceleri. 1 Nisan akşamı yola çıkmıştık. Geceyi o yanıp yanıp sönen ışıklar adasında geçirecek, sabah erkenden su üstü Karagöz'üne çıkacaktık. Niyetimiz daha erken yola çıkmaktı ya, hava bir tuhaftı. Uzakta fırtına bulutuna da benzer bir sis vardı. Bir gün doğrusu bu sisi temizleyiverdi. Bu sefer de gün doğrudan bir kara bulut gelip yağmurunu boşalttı. Sonra gökyüzünü boydan boya kaplayan bir ebem kuşağı görünce kalafat, "Selamet" dedi, "basalım artık, hava düzeldi demektir." Kalafata göre fırtınalar atlatılmıştı. Gökyüzündeki bu 7 renk sükûna işaretti. Yola çıktığımız zaman deniz dümdüzdü. Ebem kuşağı zaman zaman gözümüzden silinip tekrar ortaya çıkıyordu. Sanki dünyanın kuruluşundan bir gün yaşıyor gibi gidiyorduk. Arkama baktım. Bu sefer de Çamlıca sırtlarında bir iki bulut peydahlanmıştı. "Poyraz geliyor kalafat" dedim. "Gelsin" dedi. "Gün batmadan Oksiya'dayız." "Fener erken yandı galiba" dedim. "O gece gündüz çakar be" dedi. Sivri Adanın bir mil açığında sağımızdan hafif hafif bize yetişmeye çalışan Poyraz kabarıverdi. Kalafat kayığın burnunu Poyraz'a çevirdi. Sivriyi solumuzda bırakıp açılıyorduk. "Neden böyle çekiyorsun küreyi?" dedim. "Böyle çekmesem nasıl düşeriz Sivri'ye?" dedi. "Şimdi akıntıya verdik miydi? Sandalın burnunu kürek çekmeden mağaranın önündeyiz." Sahiden de öyle oldu. Sular bizi tam mağaranın önüne getirdi. Sandalın burnunu mağaraya soktuk, bekledik. Kalafat kepçeyi daldırıyor, kocaman karidesler tutuyordu. Birden durdu, yanımızdaki çocuğa. "Baksana Sotire," dedi. "Ayı balığı geldi galiba, bir ses duydum." Çocukla beraber kışta oturmuştuk, dönüp baktık. 10 kulaç ötemizde terli, şişman bir zenci çocuğu, gözleriyle fok bize bakıyordu. Baktı ve daldı. "Orada mı?" dedi Kalafat. Sotire, "Daldı," dedi. "Yine çıkar, mağarada geceler. Keyfi kaçtı oğlanın, bizi var diye." Bu ihtiyar münzevi senelerden beri buralarda. Bırakmış uzak denizlerini, yüzlerce karısını, binlerce çocuğunu, basmış gelmiş Marmara'nın bu sivri adasına. Güneş batıyor, martılar haykırıyor, kara bataklar sudan çıkmış, ıslak kanatlarını kaldırabilmek için deli gibi çırpınıyorlar. Ayı balığı yeniden büyük bir sesle çıkıyor, büyük bir nefesle tekrar dalıyor. Martılar geliyor, karabataklar gidiyor. Akşam büyük bir vaveyla içinde vahşi kırmızı, dalgalar esmer kayaları dövüyor. Mağaranın içinde Kalafat kıpkırmızı lekelerle sular içinde hala karides avlıyordu. "Sotire," diye haykırdı birdenbire. "Sen livare hazırla da şu karidesleri koyalım. Kıç altında bir tane daha var. Ama iyi bak, üstünün bezi delik olmasın." Sotire kayığın içinde batmış güneşin bir parçası gibi kımıldadı. Siyah kafası ve kırmızı elleriyle, mavi gözleriyle, kaya, deniz, güneş, balık, renk ve kokusuyla ayaklarımın dibinde kıç altına doğru uzandı. Kalafat kepçeyi baş üstüne koydu ve kendisi de mağaranın deliğinden fırladı. "Ulan Sotire, bulamadın mı öteki livarı? Ver şimdilik oradan çapçağı," dedi. Çapçağı ben uzattım. Sotire kıç altından boğuk boğuk, "Bulamıyorum livarı usta," diyordu. Mağarayı ayı balığına bırakıp Sivri'nin yassıya bakan kıyısına çıktık. Sandalı çakıla çektik. Sotire ile Kalafat çalı çırpı aramaya gittiler. Ben kıyıda beyaz çakıllara oturdum. 3 adım ötemde akşamın şimdi güvermiş renklerine doğru kırmızı bacaklarını sallayan bir martıya daldım. Martı arka üstü yatmıştı. Kırmızı ördek ayakları ara sıra havayı dövüyordu. "Ne oluyor?" diye martıya doğru gittim. Hayvanın gözleri açıktı. Güzel kafası da ara sıra sallanıyordu. Sotire sırtında kıyıya düşmüş boş bir portakal sandığı ile tepemde gözüküverdi. "Ne oluyor bu martıya Sotire?" dedim. "Ölüyor be," dedi. "Ne olacak?" "Sahi ölüyor mu?" "Yok, yalandan. Ölüyor işte." Sotire portakal sandığını geceyi geçireceğimiz 2 kaya arasına fırlattı. Tekrar Kalafat'a yetişmek üzere kayalara tırmandı. 1 Mart'ı 1 Nisan akşamında sırt üstü uzanmış, hala ölmeye çalışıyordu. İçimi bir keder yaladı. Yanından ayrılamıyordum. Martı'nın kafasını ellerime almıştım. Bir avuç deniz suyu getirip ağzına damlattım. Şiddetle kafasını salladı. Bir titredi ve öldü. Yassı adanın ışıkları yandı. Uzaktan bir taka geçti. Keyfim kaçmış, üzgün, ağlamaklı gibiydim. Canım bir taraftan acı bir türkü söylemek çekiyordu. Onlar ateşi yakıp topladıkları midyeleri bir teneke üstünde pişirirlerken ben hala martının yanı başındaydım. Kalafat, "Ne oluyorsun be?" dedi. "Şair misin, ne boksun?" "Martı öldü de," dedim. "Martı da ölür," dedi. "İnsan ölmüyor mu?"